أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. صدق الله العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Gökte burçları kılan, onların içinde bir aydınlık ve nurlu bir ay var eden Allah ne yücedir. O gece ile gündüzü birbiri ardınca kılandır. Öğüt alıp düşünmek isteyenler ya da şükretmek isteyenler için. O Rahman olan Allah'ın kulları, yeryüzü üzerinde alçak gönüllü olarak yürürler ve cahiller kendilerine muhatap oldukları zamanda selam derler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun. Muhterem dinleyiciler, Tarın Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'e 27 Mer 1404 Hicri Kameri, 26 Rebiyusani 1447 Miladi Takvimle 19 Ekim 2025 Pazar. Bu akşamki yayınımızdan sonra sunacağımız akşam haber bülteni ve tek yorumun ardından sırasıyla Ruz ve Caddesi İstasyonu Podcast'ı, İman Nuru, Hidayet Hadisi ve Daha İyi Yaşamak kadri programları dinleyebilirsiniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mesut Ketani. Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. İran Dışişleri Bakanı'ndan İngiltere Parlamentosu'ndaki İran karşıtı şova tepki. Gıda güvenliğini sağlamak için nükleer ışınlama merkezi açıldı. Can Elayson, İran'a yönelik yaptırımların geri getirilmesi geriye doğru bir adımdır. Reşt Astarahan arasında ilk uçuş gerçekleşti. Asya Kürek Şampiyonası altın madalyası İranlı sporcuya gitti. Siyonist tecrübe Gazze şeridine hava saldırıları, Filistinler şehit oldu ve yaralandı. Hamas Gazze şeridindeki ateşkes anlaşmasına bağlılığını vurguladı. Siyonist ordusunun Kunetra çevresindeki provokatif eylemleri sürüyor. Şimdi haberler. İran Dışişleri Bakanı İngiltere Parlamentosu'nda düzenlenen İran karşıtı bir şova ve ortaya atılan asılsız iddialara tepki gösterdi. İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Arakçı, ilk sosyal medya platformunda lehçe olarak yayımladığı mesajında şu ifadeleri kullandı: Britanya Parlamentosu'nda sergilenen ve kötü niyetle İran'a isnat edilen bir insansız hava aracının gösterimi, İsrail rejimi lobisi ve destekçileri tarafından sahnelenmiş üzücü bir tablo olmuştur. Irakçı sözlerini şöyle sürdürdü: İran ile Avrupa arasındaki dostane ilişkilere karşı çıkan aktörler, İran ile Polonya arasında yüzyıllara dayanan ilişkilere uymayan anlatılar uydurmaya çalışıyor. İran özellikle bu gülünç gösteri karşısında teknik görüşmelere ve belgelerin paylaşımına açık olup gerçeklerin ortaya konmasına hazırdır. İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, ülkenin 8. ışınlama merkezinin faaliyete geçtiğini duyurdu. Bu nükleer teknoloji, tarım ürünlerinin kalitesini artırmak ve gıda güvenliğini sağlamak adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Muhammed İslami, pazar günü Erdebil'de Kuzeybatı Işınlama Merkezi'nin açılış töreninde yaptığı açıklamada, bu teknolojinin tarımsal kayıpları azaltarak ürünlerin raf ömrünü uzattığını ve böylece sağlık ile gıda güvenliğinin doğrudan gelişimine katkı sunduğunu belirtti. İslami, ışınlamanın zararlı organizmaları yok ettiğini ve ürünlerin kuraklık koşullarına daha dayanıklı hale gelmesini sağladığını vurguladı. Atom Enerjisi Kurumu Başkanı, merkezin 30 bin tonluk kapasitesine dikkat çekerek bu teknolojinin insan sağlığına hiçbir olumsuz etkisinin olmadığını ve yalnızca mikrop giderme ile ürün kalitesinin korunmasına hizmet ettiğini ifade etti. İsveç'in eski Dışişleri Bakanı Avrupa Üçlüsü'nün Almanya, İngiltere, Fransa, İran'a yönelik yaptırımları geri getirmesinin Batasya'da bağımsız bir rol oynama kapasitelerine zarar verdiğini vurguladı. Birleşmiş Milletler eski Genel Sekreter Yardımcısı ve İsveç'in eski Dışişleri Bakanı Jan Eliasson sosyal medya platformu X üzerinden yayınladığı mesajda snapback mekanizmasının aktif hale getirilmesini İran ile diplomasi sürecinde geriye doğru bir adım olarak nitelendirdi. Eliasson, yaptırımların geri getirmesinin İran'a yönelik etkili diplomasi açısından bir başka geri adım olduğunu belirtti. Eski Birleşmiş Milletler yetkilisi, Avrupa Üçlüsü'nün snapback mekanizmasını Güvenlik Konseyi'nde gündeme getirmesinin, özellikle Amerika ve İsrail rejiminin İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırıların ardından Batı Asya'daki bağımsız rollerine zarar verdiğini ifade etti. İran'ın kuzeyindeki Gilan eyaletine merkezleşti. Bulunan Serdare Cengel Uluslararası Havalimanı'ndan Rusya'nın Astrahan kentine ilk doğrudan uçuş gerçekleştirildi. Reş'ten Astrahan'a yapılan bu ilk uçuş, pazar günü Raymond Hava Yolları tarafından Serdare Cengel Havalimanı'ndan havalandı. Necef ve Bağdat'a düzenlenen uluslararası uçuşların ardından bu hat, Reş Havalimanı'ndan gerçekleşen 3. dış hat uçuşu oldu. Giran Havalimanları Genel Müdürü Seyit Mohsen Mir Hüseyin'i Serdare Cengel Havalimanı'nın Kuzey-Güney Koridoru'nda yer alması ve stratejik koruma sayesinde bu yolcu uçuşunun ticaret ve iş bağlantıları açısından büyük kolaylık sağlayacağı, ayrıca yakın gelecekte kargo uçuşlarının başlaması için bir 10 adım olacağını belirtti. Serdare Cengel Uluslararası Havalimanı Dünya Havacılık Rehberi'nde OIGC kodu ile kayıtlıdır. Asya Kürek Şampiyonası müsabakaları kapsamında İranlı temsilci 6 madalya kazandı. Asya Kürek Şampiyonası yarışları pazar günü Vietnam'ın Haiphong kentinde devam etti ve İranlı sporcular rakipleri ile karşılaştı. Kadınlar ağır siklet tek kişilik final yarışında Fatime Mucallel üstün performansı ile İran takımına altın madalya kazandırdı. Dün İran takımı bir altın ve iki bronz madalya elde etmişti. Bugüne dek İran kürek takımı toplamda iki altın ve iki bronz madalya ile şampiyonaya devam ediyor. Siyonist rejim ordusu Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cebaliya'nın doğusu ile güneydeki Refah bölgelerine yoğun hava saldırıları düzenledi. Bu saldırılar sonucunda iki Filistinli şehit oldu, çok sayıda kişi ise yaralandı. Gazze Şeridi'ndeki Filistin Bilgilendirme Ofisi ateşkesin başlangıcından bu yana işgalci rejimin anlaşmayı 47 kez ihlal ettiğini ve bu ihlallerin 38 kişinin şehit olmasına, 143 kişinin ise yaralanmasına yol açtığını duyurdu. Hamas ile İsrail arasında son ateşkes, Amerika'nın ara buluculuğu ile sağlanmış ve esir değişimi gerçekleştirilmişti. Ancak Siyonist rejim anlaşmayı defalarca ihlal etmeye devam etmektedir. İsrail rejiminin Gazze'ye yönelik 2 yıllık savaşı, 68 binden fazla kişinin şehit olması, 170 binden fazla kişinin yaralanmasına neden olmuştur. Bölgenin hayati altyapısı, eğitim ve sağlık merkezleri ciddi şekilde tahrip edilmiştir. Sivil Filistinlere yönelik saldırıların sürmesi uluslararası düzeyde ciddi endişelere yol açmıştır. Filistin İslam İdareti'nin hareketi Hamas, Gazze Şeridi'nde sağlanan ateşkes anlaşmasına bağlılığını bir kez daha teyit etti. Hamas'ın üst düzey yetkilisi İzzet Erişk, Gazze Şeridi'ndeki ateşkes anlaşmasına bağlı olduklarını vurgularken, İsrail işgal güçlerinin anlaşmayı ihlal etmeyi devam ettiğini ve Netanyahu'nun aşırı sağcı koalisyonların baskısı altında sorumluluklarını göz ardı etmeye çalıştığını ifade etti. Hamas 9 Ekim tarihinde resmen savaşın sona erdiğini ve esir değişimi sürecinin başladığını duyurdu. Siyonist rejim de ertesi gün ateşkesi onayladı. Ancak İsrail rejimi tarafından yapılan sabotajlar ve sürekli ihlaller devam ediyor. İYİ Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu, parti grup toplantısında Erdoğan ve Trump konuşmalarına sert tepki gösterdi. Ayrıntılı haberi dinliyorsunuz.
Türkiye muhalefet partilerinden İYİ Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu partisinin grup toplantısında konuştu. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Amerikan Başkanı Trump arasındaki diyaloglar üzerinden sert sözlerle yüklendi.
Bu Amerika'ya gidince ne oluyor acaba? Ben anlayabilmiş değilim. Oraya gidince ne yapıyorlar? İnsanlara çip mi yerleştiriyorlar? Aşı mı yapıyorlar? Türkiye'nin ve Türk milletinin bekasına göz dikmiş teröristlerin destekçisi olan Amerika Birleşik Devletleri. Batı Trakya'da sessiz sedasız devasa işler kurduran Amerika Birleşik Devletleri. Mavi Vatan'da karşımıza çıkanları destekleyen Amerika Birleşik Devletleri. Parasını ödediğimiz savaş uçaklarını bile vermeyen Amerika Birleşik Devletleri. Akıllı ol diye mektup yazan Amerika Birleşik Devletleri. Terörist Fethullah Gülen'i yıllarca koruyup kollayan Amerika Birleşik Devletleri. Üstelik tüm bunları her konuşmasında üstüne basa basa anlatan da Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Sonra bir gün Washington ziyareti, LPG satıyorum alacaksın diyen Trump, YPG'ye dokunma diyen Trump, bazı isteklerim var onları yaparsa Erdoğan harika biri olur diyen Trump, sonra Erdoğan harika biri, beni hiç kırmadı, ne istediysem yaptı diyerek dünyanın gözü önünde bu ülkenin cumhurbaşkanını küçük düşüren Trump.
Musavat Derviş oldu. Burada bir tuhaflık yok mu diye de sordu.
Tüm bunlara rağmen bir anda stratejik ve kıymetli müttefikimizdir denilen de Amerika Birleşik Devletleri. Sizce bu işte bir gariplik yok mu değerli dava arkadaşlar? Buradan soruyorum. Trump'ın gözündeki harikalığınız nereden geliyor Sayın Erdoğan? Bu millet sizin ne isterlerse vermenizden çok çekti. Çekmeye de devam mı edecek Sayın Erdoğan? Siz hala bu millete önüne gelene her istediğini verecek barama muamelesi yapmayı sürdürecek misiniz? Yoksa büyük bir devletin yöneticisi olarak devlet adamı vasfına sahip olmaya gayret sarf edecek misiniz?
Trump'ın Erdoğan'a yönelik sözleri siyasetin gündemindeki yerini koruyor. Kasım Alcan, İstanbul.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlere devam ediyor. Lübnan parlamentosundaki Hizbullah milletvekili Hasan İzzettin, Amerika ve İsrail'in doğrudan müzakere politikalarına bir aldatmacı olarak nitelendirdi ve gerçek barışın ancak adalette mümkün olabileceğini söyledi. Pakistan Uzay ve Üst Atmosfer Araştırma Komisyonu, ülkenin ilk hiperspektral uydusunun Çin'in desteğiyle uzaya gönderdi. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haber bültenimizi dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam yayınımız günün tek yorumuyla devam ediyor. Yorumumuz, Avrupa Amerika ile Çin arasındaki teknoloji ve maden savaşının en büyük kaybedeni olarak görülüyor başlığı altında. Amerika ile Çin arasında süregelen teknoloji ve maden kaynakları savaşı Avrupa'yı kırılgan bir konuma sürüklemiştir. Financial Times'ın haberine göre Avrupa Birliği'nin hem Amerikan dijital teknolojilerine hem de Çin'in maden işleme sanayisine olan çift yönlü bağımlılığı onu büyük güçler arasındaki rekabette savunmasız bir aktöre dönüştürmüştür. Soğuk Savaş döneminde Amerika ve müttefikleri Sovyetler Birliği ile uzay ve silah teknolojileri arasında rekabet halindeydi. 1949 yılında Amerika Doğu blokunun askeri ve ekonomik gücünü artırabilecek teknolojilere erişimini engellemek amacıyla çok taraflı ihracat kontrol koordinasyon komitesini kurdu. Bu politika Ronald Reagan döneminde daha da sertleşti ve mikroçip, bilgisayar ve petrol çıkarma teknolojilerinden Varşova Paktı ülkelerine ihracatı yasaklandı. Bu teknolojik uçurum Sovyetlerin daha hızlı çöküşüne katkı sağladı. Son yıllarda ardışık 3 Amerikan hükümeti Çin'e karşı benzer bir politika izlerken ileri düzey mikroçiplerin ve üretim makinelerinden ihracatını sınırladı. Ancak Çin, Sovyetlerin aksine misilleme kapasitesine sahip. Pekin, nadir toprak elementlerinin üretim ve işlenmesinde tekel konumunda olup bu hayati maddelerin ihracatını sınırlayabiliyor. Geçtiğimiz hafta Çin hükümeti, ulusal güvenlik çıkarlarını korumak gerekçesiyle 17 nadir metalin 12'sinin ihracatını kontrol altına aldı. Trump yönetimi bu kaynakları yeşil enerji geçişi için önemli görüyordu, ancak bugün asıl endişe Batı'nın savunma sanayisine yönelmiş durumdadır. İnsansız hava araçları, tanklar, denizaltılar ve füzeler gibi askeri sistemler Çin'in kontrolündeki disprosyon ve terbiyom gibi nadir elementlere bağımlıdır. 2025 Haziran'da başlayan İran-İsrail Savaşı'nın ilk haftasında yaklaşık 800 füze kullanıldı. Her bir füze 2 ila 20 kilogram arasında nadir toprak elementi içeriyordu. Burası Ruzvet Caddesi istasyonu. Tahran'daki Amerikan Büyükelçiliği'nin ele geçirilmesine ilişkin yeni ve farklı bir anlatı. Bu nadiren duyduğumuz belgelere ve anılara dayanan bir anlatıdır. Merhaba, Ruzvet Caddesi istasyonuna hoş geldiniz. Burada tarihi canlanıyor ve İran İslam Devrimi'nin en tutuklu dönemlerinden birinin anlatılmamış hikayeleri önünüzde açılıyor. Bu sadece bir podcast değildir. Küresel ilişkilerin derinliklerini, İran-Amerikan ilişkilerinin kaderini değiştiren ve uluslar arası diplomasiyi zorlayan dönüm noktalarına bir yolculuk. Önceki bölümde Vatikan'dan Filistin Kurtuluş Örgütü'ne kadar küresel diplomasinin Tahran ve Washington arasında nasıl arabuluculuk yapmaya çalıştığını dinledik. Bu bölümde anlatılar çatışması ve güçler mücadelesinin yeni bir bölümünü yeniden ele alıyoruz. Panama belgeleri ve Waldheim misyonunun büyük bir bulmacasının da parçaları haline geldi bir bölüm. Dünya elitleriyle ezilenler arasındaki anlatılar savaşının bulmacası. Bugünün hikayesine geçmeden evvel bu serinin ve diğer çeşitli podcastlerin tüm arşivine erişmek için iranradio.ir ve sosyal medyadaki İran Radio sayfalarını ziyaret etmenizi hatırlatmak isteriz. Görüş ve önerileriniz bu aydınlanma yolculuğumuzda bize yol göstereceği olacaktır. Dinleyeceğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Amerikan Büyükelçiliği'nin ele geçirmesinden sonraki bir ay boyunca Muhammed Reza Pehlevi New York'taki bir hastanenin 17. katında tutulmuştu. Mevcut krizin büyük bir kısmının Amerikan topraklarındaki varlığından kaynaklandığını bilmesine rağmen kaçmaktan başka seçeneği de yoktu. Washington yetkilileri hatta başlangıçta şahı kabul etmeyi bile kabul edenler şimdi kararlarından pişmanlık duymaya başlıyorlardı. Pehlevi Şah'ın Amerika Birleşik Devletleri'ndeki varlığını sürdürmesi ne kendi çıkarına ne de başkanlık seçiminin eşiğindeki Carter'in çıkarınaydı. Hicri Şems'i 27 Haziran tarihinde Amerikalı yetkililer Meksika hükümetine Şah'ın ülkeye dönme niyetinde olduğunu bildirdi. Ancak Meksikalıların tepkisi şaşırtıcıydı. Muhammed Reza Pehlevi'nin zirvesi 18 Haziran'a kadar geçerliydi ve uzatılmayacaktı. Başka bir deyişle Meksika Şah'ı birkaç hafta daha ağırlamak istemiyordu. Dışişleri Bakanı Savunma Bakanlığı ve FBI temsilcilerinden oluşan 3 kişilik bir heyetin koordinasyonunda Muhammed Reza Pehlevi 1 Aralık 1979 10 Haziran tarihinde New York'tan ayrıldı. Geçici varış noktası Texas, San Antonio'ydu. Lakin Hava Kuvvetleri üstündeki Wilford Hall Tıp Merkezi'ne yatırıldı ve hastanenin bir bölümü tamamen Debrik Şah ve Kraliçe'ye ayrılmıştı. San Antonio'ya taşınmak işleri de yatıştırmadı. Şimdi İranlıların New York sokaklarındaki coşkulu toplanmaları yerine Güney Amerikan şehri yeni bir huzursuzluğa sahne oluyordu. Özellikle ırkçı Ku Klux Klan İranlı öğrencilerin gösteri yapmasına izin verilirse sokaklara çıkacaklarını açıklandığında. Bu tehdit Debrik Şah'ın Amerikan toplumunda yeni bir çatlak açtığını da gösteriyordu. Şah'ın barınma seçenekleri her geçen gün daha da kısıtlanıyordu. Daha önce onu ağırlamaya hazır olan Güney Afrika şimdi geri çekilmişti ve Küba'nın kuzeyindeki küçük bir ülke olan Bahamalar karışına da karşı çıkmıştı. Panama artık Washington için en iyi seçenekti. Bu ülkenin özellikle Panama Kanalı anlaşmalarından sonra Amerikalılar ile ilişkileri de çok yakınlaşmış ve ekonomisi Amerikan yardımına bağımlı hale gelmişti. Şah'ı kabul etmek bu ilişkileri de daha da güçlendirebiliyordu. Böylece 16 Aralık 1979 tarihinde Muhammed Reza Pehlevi San Antonio'dan ayrılarak Panama'daki Isla Condadora'ya girdi. Şu an Panama'ya girişi de protestolardan başka bir şey ifade etmiyordu. Bu sefer sokak gösterileri Panama polisi tarafından sert bir baskıyla karşılandı ve hükümet durumu kontrol altına almak için okulları ve üniversiteleri bile kapattı. Şah'ın Panama'ya sığınması İran İslam Cumhuriyeti'nde resmi bir tepkide yol açtı. Devrim Konseyi Dışişleri Bakanlığı, Panama hükümetine Şah'ın İran'daki suçlarına dair kanıtı sunan ve Muhammed Reza Pehlevi'nin iadesini resmen talep eden iki resmi nota gönderdi. Panama iç hukuku, ülke yetkililerine İran'ın talebini değerlendirmeye mecbur ediyordu. Ancak Şah'ın tutuklanması Amerika Birleşik Devletleri ile yakın ilişkilerini tehlikeye atabilirdi. Bu nedenle Panamalı siyasetçiler yasayı görmezden gelmeye karar verdiler. Carter'e gönderdikleri bir telgrafta açıkça şöyle yazdılar. Panama hükümeti İran'ın talebini değerlendirmekle yükümlüdür ancak İran rehineler konusunda uluslararası hukuka saygı göstermediği için iade talebi kabul edilmeyecektir. Panama'nın örtülü mesajı açıktı. İran'ın Şah'a erişimi imkansızdır. Dünya, Amerikan gücünün müttefiklerinin üzerinde gölge düşürmeye devam ettiğini kabul etmelidir. Tahttan indirilen Şah'ın yeni bir sığınak bulma telaşında olduğu günlerde en az 20 ifşa bildirimi yayınlandı. Bu belgeler bir yandan eski İranlı yetkililerin Amerikan Büyükelçiliği ile olan gizli ilişkilerini ortaya koyarken diğer yandan Washington istihbarat ağlarının İran'ın siyasi ve askeri yapısının kalbine nasıl sızdığını gösteriyordu. Ancak öğrencilerin bu süreçteki en önemli ilkesi tarafsızlıktı. Partizan çatışmalara girmemeyi, yalnızca belgelerin metnini okumayı ve kişisel analizler sunmamayı kabul etmişlerdi. Bu nedenle ifşalar bir süre kamuoyunda kabul gördü ve hatta siyasi grupların desteğiyle karşılandı. Ancak Hicri Şems'i 25 Haziran 1358 akşamı İran Ulusal Televizyonu'nda yayınlanan bir ifşa oturumunda Rehim Batene ve İbrahim Askerzade adlı iki öğrenci belgenin metninin ötesine geçerek duygusal ve sert bir üslupla özgürlük hareketine doğrudan CIA ile işbirliği yapmakta suçladılar. İkili Emir Entezam, Başbakan Yardımcısı ve Mehdi Bazargan hükümetinin sözcüsü gibi İran Özgürlük Hareketi'nin bazı üyelerinden CIA ile işbirliğini tüm gruba yaydı ve Özgürlük Hareketi üyelerine devrimi rayından çıkarmakta suçladı. Konuşmalarından bir bölümünde özgürlük hareketinin İran halkı üzerindeki Amerikan egemenliğini sürdürmek istediğini ve halkın çıkarlarından ziyade Washington'un çıkarlarını tercih ettiğini belirttiler. Bu sözler barut fıçısındaki kıvılcım gibiydi. Özgürlük hareketi hemen tepki gösterdi. Öte yandan 3 üyesi Ahmet Sedr Hac, Seyyid Cebadi, Yedullah Sahabi ve Mehdi Bazarkan devrim başsavcılığına bir mektup göndererek iki öğrenciye karşı suç işlediklerini ilan etti ve yasal işlem başlatılmasını talep etti. Ayrıca ayrı bir açıklama yaparak öğrencileri kamuoyunda bir tartışmaya davet ettiler. Tepkiler yalnızca özgürlük hareketiyle sınırlı kalmadı. Devrim Konseyi resmi bir açıklamada Amerikan suçlarının ifşa edilmesini övdü ve öğrencilere belgelerin İslami ve yasal standartlara ve mahkeme kararına uygun olarak incelenmesi gerektiğini hatırlattı. Ayetullah Beşte ve Sadık Kutsade gibi isimler de öğrencilere itidal çağrısında bulundu. Öğrenciler kısa sürede hatalarını anlattılar. Daha sonra yaptıkları bir açıklamada İran halkından ve devrim liderlerinden özür dilediler ve belgelerin ifşasının bundan sonra ancak halkın yenilenen izniyle ve İslami çerçevelere uygun olarak devam edeceğini vurguladılar. Bu açıklamanın ardından öğrencileri destekleyen ve Amerikan politikalarını ifşa eden kitlesel gösteriler Amerikan Büyükelçiliğine doğru bir kez daha yoğunlaştı. Ve İran toplumu imamın yolunu izleyen Müslüman öğrencilere desteğini bir kez daha ilan etti. Aralık ayı hızla geçiyordu ve Hristiyan dünyası Hz. İsa'nın doğumunu kutlamaya hazırlanıyordu. Bu tesadüf İran'ın söylemini yalnızca ülke içinde değil, dünya sahnesinde de yansıtması için eşsiz bir fırsattı. Hicri Şems'e 30 Azer 1358'de İmam Hümeyni, Devrim Konseyi Amerikalı Reynilerin Noel vesilesiyle dini törenler düzenlemelerini emreden bir kararname yayınladı. Özellikle siyahi din adamlarının Amerikan ayrımcılığına karşı eleştirel duruşları nedeniyle törende hazır bulunması gerektiğini vurguladı. Bu girişimin dini bir törenin ötesinde bir anlamı vardı. İran, çatışmanın en yoğun olduğu dönemde bile dini inançlara saygı duyduğunu ve Hristiyanların ve dünyadaki mazlumların yanında olduğunu göstermek istiyordu. İki gün sonra İmam Hümeyni, dünya genelindeki Hristiyanlara hitaben bir mesaj yayınladı. Devrim lideri, Hz. İsa'nın doğumu vesilesiyle İran ve dünya genelindeki Hristiyanlara yönelik önemli bir mesaj yayınladı. Mesajın başında adalet arayışına ve adalet arayışına odaklanan Maide suresinden bir ayet ve Mata İncil'indeki iki ayet yer aldı. İmam Hümeyni bu mesajında Hz. İsa'nın doğumunu kutlarken Carter'in Amerikalı casuslar lehine çanları çalması yönündeki isteğine atıfta bulunarak kiliselere şöyle seslendi. Cesur Tanrı'nın emri ve Hz. İsa'nın emriyle kartellerin katillerinin çizmeleri altında yok edilmeye çalışılan mazlum milletler lehine çanları çalmanız ne kadar güzel ve yerindedir. İmam, mesajının bir başka bölümünde Hristiyanlara Amerikan siyahi sisteminde ezilen uluslarla başa çıkma performansındaki çelişkileri hatırlatarak şöyle dedi. Milletimiz yıllardır zalimlerin zulmüne maruz kalıyor ve bundan da acı çekiyor. Ey Mesih'in milleti! Bay Carter, İran, Vietnam, Filistin, Lübnan ve diğer bölgelerdeki toplu katliamlar sırasında neden dua edip çan çalınmasını istemedi de şimdi Cumhurbaşkanlığına ulaşmak ve birkaç yıl daha zayıf uluslara zulmetmeye devam etmek için dua etmeye ve kişileri de çan çalmaya çağırdı. Bu mesaj küresel bir yankıda uyandırdı. Avrupa basını bunu İran'ın propaganda zekasının bir işareti olarak da değerlendirdi. Hristiyanlığın öğretileriyle Amerikan hükümetinin politikalları arasındaki çelişkiyi gösteren bir harekettir. Bu mesajın ardından 3 Amerikalı rahip William Hoare, William Kellon Coffin ve Piskopos Thomas Gambleton Tahran'a geldi. 4 day akşamı bu dini heyet Amerikan Büyükelçiliğine vardı ve rehinelerle bir araya geldiler. 3 ayrı odada küçük rehine grupları ile konuştular. Dua ettiler, tatlı ve meyve yediler ve sembolik olarak Noel'i kutladılar. Bu görüşme rahiplerin Büyükelçilik'teki rehinelere ziyareti ile birlikte devremin mesajını dünyaya ileten iki sembolik olaydı. İran, siyasi bağımsızlıkta ısrar ederken insan onuruna ve din özgürlüğüne saygı duyan bir ülkedir. Ancak Amerikan medyasının tepkisi dikkat çekiciydi. Time gibi yayınlar sessiz kalmayı tercih ederken ABC ve CBS kanalları öğrencilere davet etmelerine rağmen haberlere yayınlamaya reddetti. Başlangıçta haber yayınlayan NBC bile durumun değiştiğini ve artık hiçbir haber yayınlamayacağını duyurdu. Medyanın sessizliği bile çok şey anlatıyordu. İran'ın söyleme dünyada yankı bulmamalı. Amerika rahiplerinin ziyareti Beyaz Saray için de kötü bir haberdi. 3 Amerikalı rahibin rehinelileri ziyaretleri hakkında sunduğu raporda Büyükelçilik'te toplam 43 rehine ile görüştükleri açıklandı. Amerikan istatistiklerine göre Büyükelçilik'teki rehine sayısının 50 olması gerekirken Amerikalılar bu gözlemleri tüm rehinelerin listesiyle karşılaştırdıktan sonra kayıp 7 kişi arasında gruptan ayrılmış ve başka bir yerde tutulan 3 bilinen siyah ajanı Tom Ahern, Malcolm Kalp ve William Daggett'in de bulunduğunu keşfettiler. Bu keşif olası bir kurtarma operasyonunu daha karmaşık ve tehlikeli hale getirdi. Bugünlerde uluslararası düzeyde yeni bir görev başladı. Güvenlik Konseyi tarafından rehineleri kurtarmak için İran'a gitmekle görevlendirilen Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kur Joseph Waldheim Tahran'a geldi. Ancak İran toplumu ona pek de sıcak bakmadı. Keyhan ve Cumhuriyet İslami gazeteleri Waldheim'in Eşref Pehlevi'nin yanında elini öperken ve hatta işlerken çekilmiş fotoğraflarını da yayınladı. İran kamuoyu için bu görüntüler Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Pehlevi rejimiyle olan bağlantısının açık bir simgesiydi. Waldheim, Tahran'da çeşitli yetkililerle görüştü ancak İmam Hümeyni ile her görüşmeyi çalıştığında olumsuz bir yanıt aldı. Devrim lideri Waldheim'in görevinin farkındaydı ve daha önce Clark Miller heyetinin Filistin Kurtuluş Örgütü'nün hatta Waldheim'in ara buluculuklarını reddettiğine dair nedenden dolayı şimdi bu görüşmeyi kabul etmek istemiyordu. Bunun üzerine imam engelliler haftası vesilesiyle yayınladığı bir mesajda imama ağır bir hicivde bulunarak keşke Birleşmiş Milletler üyeleri gelip Pehlevi işkencesindeki engellilerin yüzlerindeki Amerikan suçlarının etkilerini gösterselerdi. Sonra bir hüküm verselerdi dedi. Böylece ailem eli boş döndü. Böyle bir ortamda Güvenlik Konseyi'nin İran'a karşı aldığı karar Sovyet vetosu ile karşılaşıp başarısızla uğradı ve Tahran yine inisiyatif aldı. Aralık ayı başlarında İmam Hümeyni en kurtuluş hareketleri ayağa kalkın ve uluslarınızı kibirli güçlerin egemenliğinden kurtarın mesajını yayınladı. Bu mesaj imamın yolunu izleyen öğrenciler için yeni bir fikrin kaynağı oldu. Kendilerini küresel direniş zincirinin bir halkası olarak gören öğrenciler hemen işe koyuldular. Amerikan Büyükelçiliğinde bir yürütme komitesi kuruldu. Bu komitenin görevi dünyanın dört bir yanından anti-emperyalist grupları ve hareketleri Tahran mitingine davet etmekte. Üç temel kriterleri vardı. Birincisi Amerikan egemenliğine karşı doğrudan mücadele. İkincisi toplumsal hareketlerde kök salmış ve popüler olmak. Üçüncüsü ise ister Amerikan ister Sovyet olsun süper güçlerden bağımsızlık. Hicri Şems-i Dey 1358'de dünyanın dört bir yanından 15 kurtuluş hareketinin temsilcileri ve düzinlerce devrimci figür Tahran'a geldi. Şehir küresel bir havaya büründü. Sokaklarda Afrika, Asya ve Latin Amerika bayrakları da gürülebiliyordu. Açılış töreni Kur'an'dan ayetlerin okunması ile başladı. Ardından İmam Hümeyne'nin mesajı okundu. Zulüm, zulümden daha kötüdür. Ey hareketler, milletlerinizi uyandırın ve onları İslam'a döndürün. Ardından hareketlerin temsilcileri birbiri ardına kürsüye çıktı. Batı Sahra'daki Polisario cephesinden Afrika'daki apartheid karşıtı hareketleri Latin Amerikalı gruplardan Asyalı savaş yıldırak kadar. Bu toplantının nihai kararı hepsi aynı ruhu taşıyan 8 maddeden oluşuyordu. Amerikan emperyalizminin dünya halklarının baş düşmanı olarak kınanması, Filistin halkının mücadelesine destek ve Camp David komplosunun reddi, ezilenlerin Birleşik Cephesi'ndeki oluşturmasının gerekliliği, Muhammed Reza Pehlevi'nin İran'a iadesinin talep edilmesi, hareketlerin temsilcileri tarafından imzalanan bu karar tarihi bir belge haline geldi. İran söyleminin dünya artık kurtuluş hareketlerinin ortak söylemiyle bağlantılı olduğunu gösteren bir belge. Arkadaşlar, duyduklarınız ikinci devrimin durum başlığı anlatısının sadece bir kısmıydı. İran sınırlarını aşarak küresel sahneye taşınan bir anlatı. New York hastanelerinden Panama'daki ücra bir adaya, Güvenlik Konseyi salonlarından Tahran'daki Dünya Kurtuluş Hareketleri'nin toplantısına kadar artık İran'ın adı ve halkının sesi dünyanın ilgi odaydı. Hala bu yolun ortasındayız. Henüz bitmemiş bir yol ve önümüzde daha birçok bölüm vardır. Bu anlatının geri kalanını dinlemek ve programın tüm arşivine erişmek için iranradio.ir web sitesi ve İran Radyo'nun sosyal ağlardaki sayfalarını ziyaret edin. Yorumlarınız ve önerileriniz bu canlı tarihi yeniden okumamızda bize yol gösterici olacak. Dinlediğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Tekrar beraber oluncaya dek hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İman Nuru.
Muhterem dinleyiciler, batılı insanların İslam dinine yoğun ilgileri ve bu semavi dini benimseyerek Müslüman olmalarını ele aldığımız ve her programda bu insanlardan birini tanıdığımız İman Nuru adlı sohbetimizin bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Yeni Rus Müslüman Bayan Saadet Han şöyle diyor: "Tebliğ sadece minbere çıkıp halka hitaben konuşma yapmak değildir. Tebliğ, İslam'ın güzel imajını aşikar etmek ve çeşitli toplumlarda halkın zihniyetini etkileyebilmektir. Mübelli ise insanın hatta dış görünüşünden hoşnut olduğu kişidir. İslam dini beşerin fıtratına en yakın dindir ve mübelliler fıtratları harekete geçirebilmelidir.
İslam dininin hakikatini keşfetmek her yeni Müslümanın izlediği engebeli bir yoldur. Ancak pek az kişi Bayan Saadet Han gibi İslam'ı en iyi ve en mükemmel dünyevi ve uhrevi yaşam inancı olarak bulmak için maceracı bir süreç izlemiştir. Bayan Han, petrokimya branşında yüksek lisans düzeyinde eğitimini tamamladı. Fakat bazı baskıların yüzünden ebelik branşına yöneldi ve lisans düzeyinde eğitim aldı. Bayan Han ayrıca İslami ilimler üzerine geniş araştırma yaptı ve en son ilahiyat branşından mezun oldu.
Bayan Han eski Sovyetler Birliği'nde ilhadi inancı benimseme zorunluluğunu değerlendirerek o dönemde insanların din ve Allah boşluğundan acı çektiklerini belirtiyor. Bayan Han eski Sovyetler Birliği'nde din karşıtı propagandalar hakkında şöyle diyor. Devletler bize dinin afyon olduğunu ve hükümetlerin insanları zincirlemek için ürettikleri bir şey olduğunu ve bu yüzden özgür olabilmek için din zincirinden kurtulmak gerektiğini telkin ediyordu. İlginçtir ki Bayan Han, komünistlerin propagandalarının etkisi altında bu ideolojiyi benimsedi ve gerçek bir komünist oldu.
Bayan Saadet Han, Sovyetler Birliği'nin dağılmasını din ve maneviyata yönelişin başlangıç noktası olarak tanımlıyor. Fakat bu sürecin Batı fesadına bulaştığını belirtiyor. Rusya'da Ortodoks Hristiyan inancı geniş ve büyük nüfuza sahiptir ve bu yüzden birçok insan bu mezhebi benimsedi anlaşılıyor. Bayan Han böylece Hristiyanlığa yöneliyor ve bu dinin hakkında araştırma yapmaya başlıyor. Ve sonunda kendi tabiriyle akla bağdaşmayan teslis adında bir çıkmazla karşılaşıyor.
Bayan Saadet Han şöyle anlatıyor. Hristiyan ruhaniler de bu konuda ikna edici bir cevap bulamıyordu. Bu inançta ibadet konusunda da kadınların konumunun çok düşük olduğunu fark ettim. Erkeklerin manevi yüksek derecelere ulaşmak için evlenmemeleri gerektiği belirtiliyor. Gerçekte bu inançta kadın şeytan gibi algılanıyordu.
Böylece Hristiyanlık inancı Bayan Han'ı tatmin edemiyor. Bayan Han bu konuda şöyle diyor. Sonuçta Hristiyanlık inancı benim Allah'ı arayan fıtratımı ikna edemedi. Ben hakikati bulmak istiyordum. Ta ki sonunda Rusça'ya çevrilen bir cilt Kur'an-ı Kerim buldum. Gerçi mütercim Kur'an-ı Kerim'i alaylı bir şekilde ifade etmişti ama o bile beni Kur'an-ı Kerim'in mucizesine keşfetmeme yetti.
Tahran Radyosu.
Evet, Kur'an-ı Kerim vahiy kelamıdır. Öyle ki hatta bazıları alay etmek üzere bu kitabı tercüme edecek olursa, eseri okuyanların üzerine gereken etkiyi yapar. Meraklı Rus bayan, ilkin kadınlara uygun konum tanıyan bir inancı aramaya başlıyor. Bayan Han bu durumu şöyle anlatıyor. Merak etmiştim. Neden Müslüman kadınlar hicap kullanıyor? Başka dinlerin üzerinde de araştırma yaptım ve hiçbirinin İslam kadar kadının şanını yüceltmediğini fark ettim. Ben batılı ve İslami olmayan toplumları da araştırdım.
Batı liberalizmi ve komünizm aralarındaki köklü ihtilaflara rağmen herkesi, kadın ve erkeğin her açıdan eşit olduğuna inanıyor. Bayan Han bu konuda şöyle açıklıyor. Komünistler kadın erkek eşitliğine inanırdı. Hatta fizyolojik açıdan kadın da erkeği ait etmiyordu ve kadınlar çöpçü, kamyon ve otobüs şoförü gibi ağır mesleklerde çalışıyordu.
Oysa İslam dininde gerçi kadın ve erkek eşit haklardan yararlanır fakat cismi, ruhsal ve sosyal konum gibi açılardan aralarında bazı farklılıklar söz konusudur ve bunların gözetilmesi gerekir. Bu yüzden İslam dini kadınların fiziksel güçleri yetmeyecek işlerde çalışmasına ve yine erkeklerin sırf zevk alacakları işleri yapmalarına şiddetle karşıdır ve toplumda kadının insani kerametine saygı gösterilmesine vurgu yapar.
İslam dininin kadınlarla ilgili bu denli ilerici ve mantıklı yaklaşımını ve öğretilerini öğrenen Bayan Saadet Han sonunda komünizmi bırakıyor ve İslam dinini benimsiyor. Bayan Han bu gelişmeyi şöyle anlatıyor. Artık Kur'an-ı Kerim'e alışmıştım ve içinde gözün pak olmasına vurgu yapıldığını öğrendim. Bu yüzden tam bir bilinç ile İslam'ı kabul ettim ve petrokimya branşında yüksek lisans yaptığım sıralarda hicab kullanmaya başladım. Gerçi Bayan Han hicabı yüzünden bazı kısıtlamalar ve tacizlerle karşılaşıyor fakat bu inancından asla el çekmiyor.
Bu arada Bayan Saadet Han birkaç Vahhabi ile tanışıyor ve bu tanışma hakiki İslam yolundan onun sapmasına yol açıyor. Bilindiği üzere bu sapkın ve bağnaz tarikatın dünya genelinde propagandaları Suud Hanedanı'nın geniş mali desteği yüzünden oldukça geniştir. Gerçi Vahhabilerin bazı görece amelleri ve şiarları yeni Müslüman olan insanlar için cazip gelebilir. Öyle ki yeni Rus Bayan Müslüman Saadet Han Vahhabiliğin inancını tebliğ etmeye çalışıyor. Ancak Vahhabi tarikatının inançları gerici ve mantıksız olduğundan Bayan Han kaderinin yönünü değiştirmeyi başlıyor.
Vahhabilerin geçmişlerin mezarlarını ziyaret etmeyi yasak bilmeleri ve kadınlara karşı menfi bakışları gibi mantıksız meselelerini işaret eden Bayan Han şöyle diyor. Bu tür mantıksız konular yüzünden yeniden araştırmaya başladım ve hatta pek az kişinin adını duymuş olabileceği tarikatların üzerinde araştırma yaptım. Ancak bu tarikatların her birinde bir takım eksiklikler vardı ve ben aklıma uygun olacak bir İslam peşindeydim. Çünkü bu tarikatların hiçbiri beni tatmin edemiyordu. Sonunda bu işten yoruldum ve artık hiçbir tarikatın peşinde olmadığımı ve sadece Müslüman olduğumu söylemeye başladım. Tabii Müslüman olmaktan yorulmamıştım ve sürekli Allah'tan bu tarikatların arasında bana en doğru yolu göstermesini niyaz ediyordum.
Bayan Saadet Han İran'a seyahat ediyor ve böylece hem Şii Müslümanların inancı ile tanışmak ve hem kendince onları doğru yola hidayet erdirmek istiyor. Zira Vahhabilerin propagandalarının etkisi altında kalarak Şii Müslümanların müşrik olduğunu zannediyordu. Hatta İran'da kadınların hicabını görünce şaşırmıştı. Buna rağmen Bayan Han İmam Hümeyni'nin düşüncelerine hayran olmuştu.
Bayan Saadet Han kendince Şia Müslümanları hidayet erdirmek için Farsça öğrenmeye başlıyor ve ardından Şii kaynakları inceliyor. Bayan Han'ın sözlerinde üzücü olan bir konu birçok Müslümanın İslam peygamberinin pak ehli beytini ve masum imamları pek az tanımasıdır. Oysa Allah Resulü bu konuda sık sık vurgu yapmıştır. İslam peygamberi bir hadiste ehli beyti Nuh gemisi gibi olduğunu, kim bu gemiye binerse kurtulacağını ve kim bundan şaşarsa sonu helak olmak olacağını buyurmuştur.
Kur'an-ı Kerim'in Şura suresinin 23. ayetinde de şöyle okumaktayız. De ki, ben buna karşılık sizden akrabalık sevgisinden başka bir ücret istemiyorum. Yeni Müslüman bayan bu konuda da şöyle diyor. Dini koruyan ve Ehl-i Beyt fertleri olan insanlarla tanışmak benim için çok acayip bir durumdu. Çeşitli kitapları okumaya başladım ve haklarında bilgimi arttırmak istedim. Okuduğum bazı rivayetler ve hadisler çok ilginçti. Fakat bunlar sahte, İranlılar bunları kendi halkı için uydurmuşlar diyordum. O sıralarda Rusya'ya çok gidip geliyordum ve bulgularımı kendi ülkemde Sünni tarikatların kitapları ile karşılaştırıyordum ve bu rivayetlerin ve hadislerin orada da var olup olmadığını araştırdım.
Bayan Saadet Han daha sonra Şia bir alimle tanışıyor ve onunla tartışmaya başlıyor ve aklındaki soruları sorup mantıklı ve belgelere dayalı cevaplar alıyor. Öte yandan bu alemin davranışları Bayan Han'ın Şia mezhebine ilgi duymasına sebebiyet veriyor. Sonunda yeni Rus Müslüman kadın İslam dini ve Kur'an-ı Kerim'in talimine daha iyi amel etmenin yolunu İslam peygamberinin Ehl-i Beyt'inin mektebinde buluyor.
Bayan Saadet Han bu kararı hakkında şöyle diyor. Yavaş yavaş ve Farsça ile tanıştıktan ve bazı Rus ve İranlı kaynakları okuduktan sonra Şii mezhebinin iyi olduğunu anladım ve sonunda hakikati İran'da keşfettim ve Allah'ın lütfu ile Şii oldum. Benden sonra eşim de Şii oldu ve ülkemize döndük ve orada Şiilik mezhebi için tebliğ etmeye başladık. Ben Şiilik hakkında notlar yazıyor ve öğrencilerime veriyor ve onlara yol gösteriyordum.
Böylece İlkin bir komünist olan ve Müslüman olunca İlkin Vahabi tarikatına geçen bir bayan sonunda hakiki kurtuluş yolunu Ehl-i Beyt mektebinde buluyor ve bu inancı tebliğ etmeye başlıyor. Bayan Han'ın tebliğ yöntemi de İslam peygamberi ve Ehl-i Beyt fertlerinden alıntı bir yöntemdir. Bayan Han şöyle diyor, tebliğ sadece minbere çıkıp halka hitaben konuşma yapmak değildir. Tebliğ, İslam'ın güzel imajını aşikar etmek ve çeşitli toplumlarda halkın zihniyetini etkileyebilmektir. Mübelli ise insan hatta dış görünüşünden hoşnut olduğu kişidir. İslam dini beşerin fıtratına en yakın dindir ve mübelliler fıtratları harekete geçirebilmelidir.
Değerli dinleyiciler, Batılı insanların İslam dinine yoğun ilgilerini ve bu semavi dini benimseyerek Müslüman olmalarını ele aldığımız ve her programda bu insanlardan birini tanıttığımız İman Nuru adlı sohbetimizin bir başka bölümünü dinlediniz. Bizi Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan takip edebilirsiniz.
Hoşça kal.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Hidayet Halisi.
Muhterem dinleyiciler, Hidayet Hadisi isimli sohbetimizin bir bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Bu Bu programı İslam Peygamberi ve Pak Ehli Beyti'nin fertleriyle ilgili hadisleri sizlerle paylaşmak üzere hazırladık. Bu çerçevede her bölümde birkaç hadisi ele alarak bireysel ve sosyal yaşamamızda bu hadisleri birer örnek olarak nasıl kullanacağımızı konuşacağız. Ele alacağımız hadisler genellikle inanç, ibadet, ahlak, siyaset, sosyal ve iktisadi konuları içerir. Bu çerçevede her hadis zikredildikten sonra hadisten alınması gereken dersler üzerinde duracağız. Şimdi bugünkü sohbetimizi birlikte dinleyelim.
Yüce Allah, Ankebut suresinin 45. ayetinde şöyle buyuruyor. Sana vahyedilen kitabı oku ve namazı kıl. Muhakkak ki namaz, hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Allah'ı anmak elbette ibadetlerin en büyüğüdür. Allah yaptıklarınızı bilir. Bu ayette Yüce Allah genel çizgileri belirlemek üzere İslam peygamberine şöyle emrediyor. Sana vahyedilen kitabı, yani Kur'an-ı Kerim'i oku. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de insan için bu dünyada ve ahireti için gerekli olan her şey beyan edilmiştir. O zaman onu oku ve talimini yaşamında uygula ki dünya ahiret saadetin güvence altına alınsın. Gerçekte talim amaçlı olan bu emrin ardından Yüce Allah ikinci emre, yani terbiye amacına geçiyor ve namaz kıl şeklinde buyuruyor.
Namazın en önemli tesirlerinden biri günahları silmesidir. Namaz, günahları silmenin ve ilahi mağfiret ve aftan yararlanma vesilesidir. Bir gün İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem sahabeden sorar. Eğer evinizin yanı başında içinde duru ve temiz bir su akan bir nehir varsa ve siz de günde 5 kez onda yıkanıyorsanız, ancak bedeninizde kir ve pislik diye bir şey kalır mı? Sahabe hayır diye cevap verdi. Allah Resulü ise şöyle buyurdu. Namaz da işte bu akan nehir gibidir. İnsan ne zaman namaz kılarsa iki namaz arasında işlediği günahları silmiş olur. Bu sözlerden anlaşıldığı üzere günah yüzünden insan ruhu ve kalbinde ortaya çıkan yaralar namaz ile şifa bulur ve kalplerin pası silinir.
Namazın talim ve terbiye bakımından bir önemli özelliği, insanı gelecekte günah işlemekten alıkoymasıdır. Çünkü namaz, insanın iman ruhunu güçlendirir ve gölünde takva fidanını eker ve geliştirir. İman ve takva ise günaha karşı en güçlü engellerdir. Ve bu da Ankebut suresinin 45. ayetinde anlatılan namazın günahtan ve münkirlerden uzak durma üzerindeki etkisidir. Üstelik namaz gafleti de engeller. Gerçekte hak yolunu izleyenlerin en büyük sorunu, yaratılış gayesini unutmaları ve maddi ve geçici lezzetlerin içine batıp gitmeleridir. Ancak namaz, her gün 5 vakit ve kısa aralıklarla kılındığı için, sürekli insanın gaflete kapılmaması konusunda uyarıyor ve neden yaratıldığını hatırlatıyor. Bu ise büyük bir nimettir ki, İnsan günde birkaç kez uyarılacak bir aracı bulunuyor.
Tahran Radyosu.
Namaz ayrıca bencillik ve kibiri de yok eder. Çünkü günde 5 vakit namaz kılan ve defalarca Yüce Allah huzurunda başını secdeye koyan ve kendini de onun azameti karşısında küçücük bir zerre gibi gören insan, kibir ve bencillik perdelerini aralar ve gerçekte içindeki her türlü kibir ve üstünlük taslama duygusunu da yok eder. İşte bu yüzden İmam Ali Aleyhisselam, İslami ibadetlerin felsefesi yer alan ünlü bir hadiste, imandan sonra aynı hedefi beyan eden ilk ibadetin namaz olduğunu belirterek şöyle diyor: Yüce Allah, imanı insanları şirkten arındırmak için vacip kıldı ve namazı da kibirden.
Namaz, insanın manevi açıdan kemale ermesi ve ahlaki faziletlerini geliştirmesinin aracıdır. Çünkü insanın maddi sınırlı dünyadan ve tabiat aleminin dört duvar arasında göklerin melekutuna götürüyor ve meleklerle aynı seviyeye getiriyor. Ve insan hiçbir aracıya ihtiyaç duymaksızın Rabbinin karşısında duruyor ve onunla konuşuyor. Bu amelin her gün tekrarlanması, üstelik Allah'ın azamet, rahmaniyetine vurgu yapılması ve ondan yardım talep edilmesi, İnsanın ahlaki faziletlerinin gelişmesi üzerinde önemli etkisi söz konusudur. İmam Ali Aleyhisselam bir hadiste namaz muttaki insanların Allah katına yakınlaşma aracı olduğunu beyan etmiştir.
Namaz insanın diğer amellerine değer ve ruh kazandırır. Çünkü namaz insanda ihlas ruhunu canlandırır. Namaz, has niyet, pak sözler ve ihlaslı amellerden oluşan bir ibadettir. Bu ibadetin günde 5 vakit tekrarlanması insanda diğer iyi amelleri yerine getirme ruhunu canlandırır ve ihlas ruhunu güçlendirir. İmam Rıza Aleyhisselam namaz felsefesinin sorulduğu bir mektuba verdiği cevapta şöyle buyurmuştur: Namazın teşrii sebebi Yüce Allah'ın Rabbaniyetine ikrar etmek ve şirk ve putperestlikle mücadele ve Allah huzurunda huşu içinde kıyam etme ve geçmişteki günahları itiraf etme ve af talebinde bulunmadan ve ayrıca her gün Allah'a saygı göstermek için her gün alnını yere koymaktan ibarettir. Yine amaç insanı sürekli uyarmaktır ki gaflet tozu kalbine oturmasın, kibire kapılması huşu içinde olsun, dini ve dünyasının muhibetlerinin artmasını talep etsin. Bundan başka namaz sayesinde gerçekleşen gece gündüz Allah'ı zikretmek insanın kendi Mevlasını, onu yaratanı unutmamasına vesile olur. Ayrıca asi ruhun ona galip olmasını engeller. Allah'a yönelik bu bilgi ve onun huzurunda kıyam etmek insanı günah işlemekten alıkoyar ve türlü fesatları engeller.
Değerli dinleyiciler, Hidayet Hadisi başlıklı sohbetimizin bir başka bölümünün sonuna geldik.
Programlarımızı Tahran Radyosu isimli Telegram kanalından takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İyi Yaşamak Sanatı. Değerli dinleyiciler, İyi Yaşamak Sanatı isimli sohbetimizin bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte dinleyelim.
Bugünkü sohbetimizde ibret alma ve başkalarına danışma meselesinin daha iyi bir yaşam için önemini ele almak istiyoruz. Hazreti Ali Aleyhisselam ibret alma ve tecrübe biriktirme konusunda şöyle buyurmuşlardır. Ben geçmiştekilerin tarihleriyle o kadar haşır neşir ve aşina oldum ki onları yaşamış gibi hissedip onların tecrübelerini elde etmiş gibiyim. İnsanın yaşamaya ve hayatta kalmaya yönelik isteği, onu en iyi yaşama yöntemini seçmesine zorluyor. İnsan tam bir ressam gibi kendi hayatını en güzel şekilde resmetmeye başlar. İnsanoğlu kendi yeteneklerini bulma, çevresindeki dünyayı tanıma, yaradanı tanıma ve etrafındaki insanlar ile en iyi şekilde iletişim kurma yollarını bulmaya çalışır. Ancak iyi yaşamak düşündüğümüz kadar kolayca elde edilebilecek bir mesele değildir.
Yaşam sorunları ve zorluklarına karşı galibiyet elde edip doğru yaşama tarzını seçmek için geçmişteki insanların hayatlarını bilmek ve bu hayat öykülerinden ibret almak kaçınılmaz gibi görünüyor. Evet arkadaşlar, geçmişteki insanların hayatı üzerinde kafa yormak ve onların deneyimlerinden yararlanmak yeni bir hayat yaşamak olarak çok faydalı olacaktır. Biz ömrümüzün değerli her anını doğru değerlendirmek için geçmişteki büyük insanların yaşam şekli, öğütleri ve tecrübelerinden en iyi şekilde yararlanmalıyız.
Hazreti Ali Aleyhisselam bu konuyla ilgili çok güzel bir ifadede bulunarak şöyle buyurmuşlardır. Ben geçmiştekilerin tarihleriyle o kadar haşır neşir ve aşina oldum ki onları yaşamış gibi hissedip onların tecrübelerini elde etmiş gibiyim. Evet değerli dinleyiciler, ibret kelimesi Arapça bir sözcük olarak geçmek anlamına gelen ibare kökünden gelmektedir. Bu da olayların yüzeyselliğine takılmayıp bir hadisenin gerçek ve derin özüne geçilmesi ve dikkate alınması anlamına geliyor. İbret almak ise geniş çaplı bir yelpaze olarak birçok konuyu kapsamına alır. Geçmişteki kavimlerin, milletlerin ve devletlerin doğuş, yükseliş ve dağılma süreçleri herkes için ibret verici bir geçmiştir. Ömrün geçmesi ve gençliğin de arkada kalması ve yaşlılık dönemine ayak basılması konusu bile kendiliğinden öğütler ve ibretler içermektedir.
Zorluk yaşayan insanların zorlu durumlardan kurtularak rahat bir döneme ayak basmaları başka insanlar için öğüt ve ibret içermektedir. İnsanların ölümü bile büyük bir ibrettir. Doğal afetler, toplumsal olaylar ve başka benzer birçok mesele de insanların yolunu aydınlatacak ve hatalara düşmesini engelleyecek ibretler içermektedir. Modern toplumlarda uyuşturucu, alkol ve psikodelik ilaçlara, haplara ve alkole olan bağımlılık, gençlerin zindeliği ve sağlamlığını ellerinden alıyor. Ateşli bir sevda ile birbirlerine Vurulmalarına rağmen erkek ve kızların evlenmek için yanlış bir tercih yaptıklarını görüyoruz. Bu yanlışın sonuçları ise hayat boyunca onları rahatsız ediyor.
Kimseye danışmadan bölümlerini seçen öğrenciler, yetenekleri olmadığı, hatta ilgi bile duymadıkları dallara yönelirler. Bu insanlar ise ömürlerini heder etmiş insanlar olurlar. Tamahları ve aşırı ün kazanmak için sonunda kendilerini rezil rüsva eden girişimlerde bulunan tanınmış insanları da görmekteyiz. Bu tanınmış insanlar ise toplum karşısında itibarlarını kaybediyorlar. Bu örnekler birçok, benzer örneklerin hepsi ibret verici olaylar ve tecrübelerdir aslında. Daha iyi yaşamak yöntemleri üzerinde kafa yoran akıllı insanlar, insanların eylemlerinden, tarihten ve farklı milletlerin geçmişinden dersler çıkarıp ivedilikle bir işe girmezler. Bunun tam tersi temkinli ve ibret almak suretiyle davranırlar. Bu insanlar olayların yüzeyselliğine takılmayıp derinliğine inerler. Bu vesileyle birçok tecrübe ve deneyim elde edebilirler. İşte bu yüzden bu tür insanlar hayatlarında daha az hata yapıp başarıları günden güne artan insanlardır.
Tahran Radyosu.
Kur'an-ı Kerim'in daha iyi yaşamak, olaylardan ders çıkarmak ve öğüt dinlemek ile ilgili birçok ayeti vardır. Kur'an-ı Kerim bu gerçeğe defalarca değinmiştir. Haşr suresinin 2. ayeti şerifesinde şöyle buyurulmuştur. Ey basiret sahipleri, ibret alınız. Kur'an-ı Kerim'deki ilahi ayetlerin birçoğunda ise büyük ilahi peygamberlerin hayat hikayeleri ibret almak için anlatılmıştır. Örneğin, dünya kadar servete sahip olan, cinler ve insler hizmetinde olan, hayvanlar ile konuşabilen Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın hikayesi önemli bir nokta içerir. Bu kadar varlıklı ve imkana sahip bir peygamber hiçbir zaman bu varlığına aldanmadı ve sürekli Allahu Teala karşısında huzu ve huşu ile kulluk edip insanların refahı için çaba gösterdi.
Bir başka Kur'ani hikayede Lut kavminin hikayesidir. Bu kavim kötü davranışları seçerek Allah'ı yad etmeyi yüreklerinden sildi. Böylece ağır ilahi gazaba düçar oldu. Hazreti Musa aleyhisselam ve Firavun hikayesi bir başka peygamberlerin hikayeleri de Kur'an-ı Kerim'de sözü geçen ibret verici, öğüt dolu hikayelerdir. Bu hikayelerde ise Kur'an-ı Kerim'in hedefi salt hikaye anlatmak değil, bu hikayeler sayesinde insanlara hidayet yolunu göstermek, böylece sağlam bir kılavuz göstermek olmuştur. Buna esasen peygamberlerin hikayesinde hidayet yolunda faydalı olmayan herhangi bir ayrıntıya yer verilmemektedir. Örneğin bu Kur'ani hikayelerde doğum, ölüm tarihi, çocuk ve eş sayıları gibi ayrıntılara hiç girilmemiştir.
Kur'an-ı Kerim'de öğüt almak ve ders çıkarmak için anlatılan hikayelerden biri de Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın hikayesidir. Kur'an-ı Kerim'in Yusuf Suresinin 111. ayetinde şöyle buyurulmaktadır. Gerçekte onların hayat hikayelerinde düşünce sahibi insanlar için ibret verici dersler yer almaktadır. Evet arkadaşlar, Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın hikayesi ibret verici noktalar ile dolu bir hikayedir. Kardeşlerinin onu kıskanması ve olumsuz yıkıcı etkileri, düşmanların entrikalarının suya düşmesi, Hazreti Yusuf'un günah ve şehvetten uzak olması, Züleyha'nın rezil olması, Hazreti Yusuf'un iffeti ve benzeri gibi ibretler bu hikayede açıkça göze çarpmaktadır. Kur'an-ı Kerim'deki bu ifadeler insanların geçmişte yaşanan olaylardan ders çıkarıp günlük hayatlarında bu tecrübelerinden yararlanmaları için anlatılmıştır. Kur'an'daki eğitici hikayeler daha iyi yaşamak yolunu aydınlatmak için anlatılmaktadır.
Akıllı insanların özelliklerinden olan geçmişteki olaylardan ibret alma ve dersler çıkarma ve bu tecrübelerden daha iyi yaşamak yönünde yararlanmasının yanı sıra başkalarına danışmak da bu tip insanların bir başka olumlu boyutudur. Yersiz gurur ve bencillik esiri olmayan bir insan ibret alma ve danışma konusunda çok etkin birisi olur. Böyle bir insan bir konuda birçok görüşü değerlendirmekten sakınmaz. Böylece en güzel yolu seçerek uygulamaya koyar. Başkalarının fikirleri ve düşüncelerinin ışığı insanın yolunu aydınlatır. Bu aydınlatma ise insanların bireysel ve toplumsal olarak hayırlı ve saadetli bir hayat sürdürmesine neden olur. Hazreti Ali aleyhisselam bu hususta şöyle buyurmuşlardır. Başkalarına danışan birisi, başka insanların akılları ve tecrübelerinden de yararlanıp daha doğru bir karar alabilir. Tabii danışmak da kendine has bir yolu ve yönteme sahiptir. Örneğin iyi düşünen, istikbali düşünen ve dakik insanlar danışmak için daha uygun insanlardır. Akıllı ve düşünce sahibi insanlara danışmak daha iyi yaşama yol açacak seçeneklerden biri sayılır. Çin kültürüne ait bir atasözü şöyledir. Bir işi doğru bir şekilde yapmak istiyorsan, 3 yaşlı insana danış. Farsça bir atasözünde ise şöyle denmektedir. Daha fazla danışan insan daha az hataya düşer. Günlerden bir gün 2 adam ırmak kenarında balık avlamakla meşgullerdi. Daha yaşlı olan adam deneyimli ve usta bir balıkçıydı. Diğeri ise balıkçılıkta çaylak olan bir gençti. Deneyimli adam balık yakaladığı her defasında yanında bulunan buz kovasını atıp böylece balıkları taze tutmaya çalışıyordu. Ancak kibirli olan çaylak genç adam ise yaşlı adamdan yardım almadan kendi çabasıyla balık avlamaya çalışıyordu. Birkaç saat geçmesine rağmen genç adam ırmaktan hiçbir balık avlayamadı ve öfkelendi. O kendi oltasına iyi bir yem takmasına rağmen tecrübesizdi. Deneyimli yaşlı adamın başarı sırrı ise zor değildi. Yanında getirdiği yemlerin yanı sıra bir torba dolusu da ekmek kırıntısı getirip iple bağlayarak suya bırakmıştı. File torbadan ekmek kırıntıları yavaş yavaş suya dökülüp balıkları etrafına topluyordu. Balıklar ise bu kalabalıkta yaşlı balıkçının oltasına takılıp avoluyorlardı. İşte bu deneyimli adam böyle bir yönteme başvurarak birçok balık avlamıştı. Ancak daha genç olan tecrübesiz adam yaşlı adama danışmamasından dolayı zamanını boşa harcayıp hiçbir balık avlayamamıştı.
Bizim çoğumuzun hayat hikayesi de anlattığımız hikayede olduğu gibidir. Özellikle de hayatlarının uzun yolunun başında olan gençler ve delikanlılar düşünce sahibi insanlara danıştıkları takdirde hayatlarında daha etkili ve olumlu adımlar atabilirler. Gençler, enerjileri, güçleri ve zindeliklerini büyüklerin tecrübeleri ve tedbirleriyle sentezlerse, öyle bir kimyaya ulaşırlar ki vücutlarındaki bakırı altına dönüştürebilirler. İşte bu yüzden din ve ahlak kılavuzları daha iyi yaşamak için herkesi, özellikle de gençleri, yaşlılar ve deneyimlilerden tecrübe biriktirmek ve ibret almaya tavsiye etmişlerdir. Thank you.
Evet değerli dinleyicilerimiz, İyi Yaşamak Sanatı isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz.
Bizi Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan takip edebilirsiniz.
Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden. Yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradios.ir/tr/ adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran İran İslam Cumhuriyeti via turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-2122-0136-82. Ayrıca 0098-2122-0136-82 veya 0098-2122-16-2753 telefon numaralı sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Thank you.
daga nan Tehran, sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana.
بسم الله الرحمن الرحيم